أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين آمين İsrail oğulları dersimizde kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz. Arkadaşlar demiştik ki biz İsrail oğulları Babil sürgünündelerken Persler ya da Pers İmparatorluğu Büyük Kiros öncülüğünde milattan önce 538 senesinde gelip Babil'i ele geçirmişlerdi. Böylelikle Babil İmparatorluğunu yıkmışlardı. İsrailoğullarının kaldığı Filistin'i de hem kuzeyini hem de güneyini komple dolayısıyla ele geçirmişlerdi. Ve bu şekilde bu Büyük Kiros İsrailoğullarına sürgünde olan, Babil sürgününde olan İsrailoğullarına vatanlarına dönme izni vermişti. Ve böylece Babil sürgünü işte bu şekilde bitmişti ve vatanlarına geri dönmüşlerdi. Kardeşler bakın. Bu milattan önce işte 538 senesinde bu gerçekleşiyor ya. Ta 322 senesine kadar. Milattan önce 538'den ta 332 senesine kadar. Yani 200 sene boyunca demek ki İsrailoğulları kimlerin hakimiyetinde yaşamışlar? Perslerin, Pers İmparatorluğu'nun hakimiyeti altında yaşamışlar. Yani dolayısıyla buradan anlıyoruz ki bundan hemen bir önceki dersimizin konusu olan Üzeyr Aleyhisselam, hem Allah Azze ve Celle onu ne kadar öldürmüştü? Kaç sene öldürmüştü? 100 sene öldürmüştü. 100 sene öldükten sonra ve tekrar dirildikten sonra Kudüs'e döndüğünde Üzeyr Aleyhisselam yine o zaman kimler hakim konumda? Persler hakim konumda kardeşler. Tamam. Şimdi bunun devamına geçmeden önce buradan itibaren asıl dersimize başlayacağız. Gördüğüm bir bilgiyi söyleyeyim kardeşler. Bu gördüğüm yerde bunun kaynakları da veriliyor. Bu söyleyeceğim bilginin kaynakları da veriliyor. Allah alem artık ne kadar doğru ama önemli bir bilgi yani. Bakın şimdi 200 sene Pers İmparatorluğu'nun altında yaşadılar dedik ki İsrailoğulları için. Bu bilgi diyor ki Persler artık bu 200 senelik zamanın bir senesinde artık ne zaman bu olmuşsa Persler İsrailoğullarını ki o zaman İsrailoğulları hangi kabileden ibaretti? İsrailoğulları kabilesi kaç kabileden oluşuyordu? 12 değil mi? Yani Yakup Aleyhisselam'ın 12 oğlu vardı. Sadece bu 12 kabileden 2 kabile kalmıştı demiştik değil mi? Birincisi Yahuza kabilesi yani Yakup Aleyhisselam'ın Yahuza isminde bir oğlu vardı. Yahuza ismi İbranice bir isim. Arapçalaştırılmış şekli de Yahuda yani Yahud, Yahudi Arapçalaştırılmış hali. Yahuda o da İbranice hali. Bir Yahuza adında bir oğlu var bir de Bünyamin adında bir oğlu var. İşte bu iki kabile kalmıştı İsrailoğullarından. Diğer 10 kabile ise demiştik ki ne olmuştu onlar? Devletleri vardı Kuzey Filistin'de. Asurluların saldırısından sonra bu geri kalan 10 kabile yani bu Yahuza ve Bünyamin kabilesinin dışında geri kalan 10 kabile ne olmuştu? Zamanla kayboldu kardeşler. Yok olmuşlardı. İşte bakın şimdi bu Pers İmparatorluğu altında yaşayan kabile hangi kabileler dolayısıyla? Yahuza kabilesi ve Bünyamin kabilesi. Ama bakın Bünyamin kabilesi de demiştik ki Yahuza kabilesinin hakimiyetindeydi. Çünkü en güçlü Yahuza kabilesiydi kardeşler. O sebeple devletleri varken o devletin ismi neydi? Yahuza devleti yani Bünyamin ismi söylenmiyordu. İşte bakın bundan ötürü Persler İsrailoğullarına yani Yahuza ve Bünyamin kabilesine oluşan İsrailoğullarına Yahudi ismini koymuşlar kardeşler. Yani Yahudi ismi buradan başlıyor. Hani bugün Yahudiler Yahudiler diyoruz ya. Bu Yahudiler isminin kullanılmaya başlaması ne zaman olmuş? Bu bilgiye göre bu zaman olmuş. Pers İmparatorluğu'nun işte o 200 senelik zaman dilimi içerisindeki bir senede Yahuza ve Bünyamin kabilesine oluşan İsrailoğullarına Yahudi denmiş. O zaman ne anlıyoruz buradan? Niçin İsrailoğullarına Yahudi denmiş? Çünkü İsrailoğulların soyları kime dayanıyor? Yahuza'da Bünyamin, ama Bünyamin dediğimiz gibi onlara tabi olduğu için Yahuza galip konumda. Soyları Yahuza'ya döndüğü için o sebeple kardeşlerim onlara Yahudi denmiş. Allah alem. Tabi demiştik ki o zaman bu Yahudi neden ötürü denmiş? Bu konuda başka görüşlerin de olduğunu söylemiştik ama şimdi o görüşleri zikretmeye gerek yok. Allahu alem. Bakın o bilgi yine devam ediyor. Diyor ki İsrailoğullarına Yahudi dediler ve onların intisap ettikleri dinlerine de Yahudilik ismini verdiler. Yani bu Yahudilik, İsrailoğullarının kabul ettiği dine Yahudilik ismini de kim vermiş? Persler vermiş kardeşler. Ve diyor ki o bilgiye göre o tarihten itibaren Yahudiler ile kim kastedilmiş oldu? Yahudilik dinine tabi olan, Yahudilik dinini benimsemiş olan herkese Yahudi denmeye başladı. Velev ki bunlar İsrailoğullarından olmasa bile. Anlaşıldı. O zamanki İsrailoğulların o zaman niçin Yahudi denmiş? Yahuza'dan geldikleri için Yahudi deniyor. Ve onların intisap ettiği bir din var. Değil mi? İsrailoğullarının peygamberden aldığı bir din var. O dini benimseyen herkese Persler ne demişti? Yahudi denmiş. Velev ki onların dini benimseyenler kimlerden biri olsa? İsrailoğullarının olmasa bile. Çünkü İsrailoğullarıyla Yahudilik arasında ne fark vardı kardeşler? Kim söyleyecek? İsrailoğulları nesebi ifade ediyor. Soyu ifade ediyor. Yakup Aleyhisselam'ın oğulları. Ama Yahudilik ne ifade ediyor kardeşler? Dini ifade ediyor. Yahudilik bir dindir. Yahudilik dine intisap eden İsrailoğullarından olsun, isterse İsrailoğullarından olmasın. O kimseye ne denir kardeşler? Yahudi denir. Ama kardeşler bakın, şunu da söyleyelim. Önceden söylemiştik ama tekrar hatırlatalım. Yahudilik evet dindir ama tahrif edilmiş bir dindir. Yahudiler kendilerini kime nispet ederler? Musa Aleyhisselam'a. Bizim kitabımız Tevrat derler ama onlar asla Musa Aleyhisselam'ın getirdiği o gerçek din üzere değiller, Yahudiler. Allah'ın indirdiği gerçek din Yahudilik dini değildir. Şöyle denmez, Musa Aleyhisselam Yahudilik dinini getirmiştir. Hayır, Musa Aleyhisselam Yahudilik dinini getirmemiştir. O Tevrat'ı aktarmıştır. Onun getirdiği ve diğer bütün peygamberlerin getirdiği din nedir kardeşler? Genel anlamıyla İslam'dır kardeşler. Özel anlamıyla İslam bizim dinimizdir. Ama Yahudilik ise evet Musa Aleyhisselam'a tabiler. Tevrat'ı esas Allah kitaplarımız Tevrat derler ama Tevrat'ı tarif etmişler. Musa Aleyhisselam dinini getirdiği dini tarif etmişler. Hani bu yüzyıllar içerisinde Yahudilik dini böyle gelişerek ne olmuş? Yahudi din adamları tarafından kurulmuş, sistematik bir hale getirilmiş bir dindir kardeşler. Dolayısıyla yani bundan sonraki derslerimizde inşallah hep İsrailoğulları, İsrailoğulları dedik ya kardeşler. Bazen inşallah ben Yahudiler de diyeceğim. Yani bazen Yahudiler diyeceğim, bazen İsrailoğulları diyeceğim inşallah. Yani şunu da söyleyeyim son olarak sonra geçeyim. İsrailoğullarından olmayan Yahudiler de yine aslında İsrailoğullarından sayılırlar kardeşler, değil mi? Bak İsrailoğullarından olmayan, başka kavimlerden olan Yahudiler de niçin İsrailoğullarından saymak gerekiyor? Çünkü onların kabul ettiği dinin kaynağı, kökleri kim zaten? İsrailoğulları, değil mi? Musa Aleyhisselam kim? İsrailoğullarından değil mi? Dolayısıyla onları din ataları olarak gördükleri için, İsrailoğullarından olmayan Yahudiler İsrailoğullarıyla övündükleri için gerçek anlamda İsrailoğullarından olmasalar da hükmen İsrailoğullarından. Dolayısıyla bugünkü Yahudiler kardeşler, İsrailoğullarından sayabilir misiniz? Bugünkü Yahudiler. Evet bak bugünkü Yahudilerden kimlere var ki bunlar azınlık? Gerçekten İsrailoğullarından geliyor. Ya Yahuza ya da Bünyamin soyundan gelenler var. Gerçekten o zamana dayanıyorlar. Ama bugünkü Yahudilerin çoğu kardeşler Yahudi ama İsrailoğullarından mı geliyorlar? Yani soyları İsrail ama biz yine onları İsrailoğullarından kabul edebilir miyiz? Kabul ederiz kardeşler. Niçin? Çünkü onlar din ataları olarak İsrailoğullarını görüyorlar. Onlarla övünüyorlar değil mi? Dolayısıyla onları da yine hükmen, gerçek anlamda olsa hükmen İsrailoğullarından kabul ederiz. Şimdi kardeşler buradan itibaren başlayalım. Ne dedik şimdi? İsrailoğulları Perslerin hakimiyetinde yaşıyorlar değil mi? 2 sene boyunca. Böyle güzelce Perslerin hakimiyetinde yaşarlarken kardeşler milattan önce 332 senesinde yani bu 2 senelik zaman doluyor böyle bu senede. Büyük İskender Yüz İskender'i herhalde hepimiz duymuşuzdur değil mi? Çok meşhur bir şahsiyet. Şimdi biraz ondan bahsedeceğim inşallah. Bu büyük İskender, kendisi nereli? Makedonyalı kardeştir. Yani Makedonya kralı büyük İskender ordusuyla geliyor ve Persleri Filistin'den, İsrailoğullarının ya da Yahudilerin işinde bulunmuş olduğu Filistin'den kovuyor. Kudüs'ü ve diğer bütün Filistin bölgelerini Makedonya İmparatorluğu'na katıyor kardeşler. Şimdi bakın, benim anlatmak istediğim meseleyi doğru düzgün bir şekilde anlayabilmemiz için kardeşler, şimdi şunları bir anlatmam gerekiyor, şunları bir bilmemiz gerekiyor. Ama yeni gelmişken de hani bilmemiz gereken, cahili olmamamız gereken böyle bazı basit ama önemli genel kültür bilgilendirmesi yapacağım inşallah kardeşler. Yani bu ders biraz farklı bir ders olacak. Önceki derslerden biraz farklı bir ders olacak ama inşallah güzel bir genel kültür bilgilendirmesi de yeri geldiği için yapacağız inşallah. Bakın kardeşler, Büyük İskender'den önce babası, tamam mı, Makedonya Krallığı olarak Yunanistan'ı ele geçiriyor. O zaman da Yunanistan şehirleri bölük pörçük. Hepsi birbirinden ayrı. Bu Yunanistan'daki şehirler birbirleriyle savaşıyor. Her bir şehir ayrı bir devlet. Bu birbirleriyle savaşan Yunan şehir devletlerini Büyük İskender'in babası hepsini ele geçiriyor. Bütün Yunan şehir devletlerini ele geçiriyor. Ve bu birbirleriyle savaşan Yunan şehir devletlerini bir çatı altında topluyor. Ve böylelikle kardeşler bütün Yunanistan Makedonya Krallığı'nın altına giriyor. Makedonya Yunanistan birbirine sınır kardeşler. Makedonya ve Yunanistan, yani Yunanistan, düşünün Yunanistan'ı. Yunanistan'ın kuzeyinde kardeşler. Hemen yukarısında Yunanistan, hemen yukarısında ne bulunuyor? Makedonya bulunuyor kardeşler. Bu Makedonya kralı olarak Büyük İskender'in babası geliyor, Yunanistan'ı ele geçiriyor ve bu şekilde Makedonya ve Yunanistan tek bir imparatorluk, yani Makedonya imparatorluğu altında toplanmış oluyor. Şimdi babasının zamanında böyle oluyor kardeşler. Bakın sonra Büyük İskender babasının ölümünden sonra 20 yaşındayken, bakın Büyük İskender 20 yaşındayken babasının yerine tahta geçiyor. Makedonya kralı oluyor. Yani o zaman demek ki İskender tahta geçtiğinde sahip olduğu yerler neresiymiş? Makedonya ve Yunanistan. Bunlar birbirine sınır yerler. Ve kardeşler bakın, Büyük İskender Makedonyalılardan ve Yunanlılardan oluşan ordusuyla milattan önce 334 senesinde Asya seferlerine başlıyor kardeşler. Bak bu çok meşhur bir ifadedir. Büyük İskender'in hayatına bakan kimseler bu ifadeyi görürler. Büyük İskender ve Asya seferleri başa geçiyor ve Yunanlılardan ve Makedonlardan oluşan ordusuyla Asya seferlerine başlıyor. Asya seferleri ne kardeşler? Yani o zamanın en büyük, en güçlü imparatorluğu olan Perslerin bütün topraklarını, ne kadar toprağı var, içerisinde kimler de yaşıyor bu toprakların? İsrailoğulları da yaşıyor değil mi? Bütün bunları ele geçirip Pers İmparatorluğu yıkmak gayesiyle Asya seferlerine çıkıyor kardeşler. Çünkü Pers İmparatorluğu'nun bütün toprakları nerede? Asya kıtasında. O yüzden yani Büyük İskender'in bütün savaşları, aldığı yerler hep nerede? Asya kıtasında. O yüzden onun bu çıkması ne diye isimlendiriliyor? Asya seferleri diye isimlendiriliyor kardeşler. Bakın şimdi burada biraz bilgilendirme yapmak istiyorum. Yani bunları bilmemiz lazım kardeşler. Ama ben yani eminim yani içimizde yani bu tür bilgileri yani bazılarını veya birçoğunu veya çoğunu bilmeyenlerimiz var. Yani bu aslında ayıp yani kardeşler. Yani o yüzden biraz bunun üzerine durmak istiyorum. Dediğim gibi bu biraz farklı bir ders olacak. Şimdi bakın Makedonya ve Yunanistan hangi kıtada bulunuyor? Hani Asya seferleri dedik ya. Makedonya, Yunanistan bunlar birbirine sınır. Hangi kıtada bulunuyor? Avrupa kıtasında. Avrupa kıtasına aynı zamanda ne kıtası da deniliyor? Batı kıtası, tamam mı? Batı kıtası eşittir Avrupa kıtası. Yunanistan nerenin komşusu? Türkiye'nin değil mi? Türkiye ile Yunanistan komşular kardeşler. Bakın buralar Avrupa. Peki Asya kıtası nasıl başlıyor kardeşler? Yunanistan'a Makedonya'dan al. İstanbul ve Çanakkale boğazlarını, değil mi? İstanbul'da Çanakkale'deki köprüleri geçince Asya kıtası, ki Asya kıtasına ne deniyor aynı zamanda? Doğu bölgeleri. Tamam inşallah. Avrupa kıtası ve batı. Aynı ifade. Ne zaman başlıyor? İstanbul ve Çanakkale boğazları, köprüleri geçirince Asya doğu bölgeleri başlıyor kardeşler. Demek ki o zaman anlıyoruz ki Türkiye'nin bir kısım şehirleri Asya kıtasında, bir kısım şehirleri Avrupa. Nereler mesela Türkiye'deki Asya? Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve İstanbul ve Çanakkale'nin iki yakasından birisi değil mi? Bunlar o zaman kardeşler yani Türkiye'nin küçük bir kısmı Avrupa kıtasında. Türkiye'nin ufak bir kısmı yani sadece buralara bak kapsıyor. Ama bu köprülerden sonraki Türkiye'nin bütün illeri, ki bu bütün illerine genel bir ad veriliyor. Ne deniliyor ona? Anadolu deniliyor. Anadolu, Anadolu diyoruz ya. Anadolu nereden başlıyor işte? Bu Asya yani bu batı işte şehirlerini geçip bu köprülerden geçince diğer tarafından itibaren Türkiye'nin bütün illeri kardeşler Anadolu toprakları ifadeleri ve Anadolu toprakları Asya kıtasındadır kardeşler. Keza bakın Asya'yı tanıyalım. Asya'da nereler girer? Suriye, bak Lübnan, Filistin, Ürdün ki bu dört ülkeyi ne ifade eder? Şam toprakları. Ulan Şam toprakları hangi kıtadaymış? Asya kıtasında. Mesela Suudi Arabistan, Yemen, Irak, İran, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Özbekistan ve diğer Özbekistan'da şimdi diğer Türkiye devletler. Bunlar hep nerede? Hepsi Asya'da. Çin. Çin nerede? O da Asya'da bak. Ki kardeşler Çin yüz ölçümü olarak Asya'nın en büyük ülkesi. Asya'nın en büyük ülkesi neresidir denilince ne diyeceğiz? Çin kardeşler. Ondan sonra Japonya, Kuzey Kore, Güney Kore, Endonezya, Malezya, Myanmar. Bugün Müslümanların işte eziyet çektiği o Myanmar. Bunların hepsi kardeşler Asya kıtası içerisinde. Rusya peki? Düşmanımız Rusya. Güzel. Yani Rusya'da aynı Türkiye gibi kardeşler. Hem Asya'da hem de Avrupa'da toprağı olan bir ülke. Ama topraklarının büyük bir kısmı bak Rusya'nın toprağının büyük bir kısmı nerede? Asya'da kardeşler. Bir kısmı ise Avrupa'da. Ama bakın Rusya'nın nüfusunun çoğunluğu, evet Asya kıtası daha büyük ama nüfus çoğunluğu nerede? Avrupa'da. Avrupa'da kardeşler. Hatta bakın denilir ki en büyük Avrupa ülkesi neresidir? En büyük Avrupa ülkesi. Rusya'dır kardeşler. Evet Rusya'nın yani büyük bir kısmı Asya kıtasında, bir kısmı Avrupa kıtasında ama buna rağmen kardeşler en büyük Avrupa ülkesi Rusya'dır. Bakın mesela Azerbaycan, o neresi? O da aynı şekilde Türkiye gibi ve Rusya gibi. Hem Asya'da hem de Avrupa kıtasında toprakları var. Ve kardeşler bakın dünya üzerinde kaç tane kıta var? 7 kıta var. Bu 7 kıtanın demek ki o zaman anlıyoruz ki en büyük kıtası hangisi? Yani bu 7 kıta, Afrika kıtası, Avrupa kıtası, Asya kıtası vesaire vesaire. En büyük kıta kardeşler bu 7 kıta içerisinde Asya kıtası. İşte kardeşler bakın. Büyük İskender bu Yunanlardan Makedon oluşan ordusuyla Çanakkale Boğazı'nı geçiyor ve Anadolu'ya yani Perslerin topraklarına giriş yapıyor. O zaman Anadolu kimlerin içinde? Perslerin değil mi? Ve bakın oradan itibaren bu Büyük İskender Pers İmparatorluğu'nun bütün topraklarını ele geçiriyor kardeşler. Tek başına Büyük İskender. Pers İmparatorluğu'nun toprakları nereler biliyor musunuz? Bakın bütün bak baştan başlıyor ne kadar Pers toprağı varsa hepsini ele geçiriyor Büyük İskender. Nereler biliyor musunuz bu Pers İmparatorluğu'nun o zaman sahip olduğu İsrailoğullarında hakimiyetlerinde yaşadığı? Bütün Anadolu şehirleri, bütün Türkiye, Suriye, Filistin, İsrailoğulların kaldığı yer, Irak, İran, Afganistan, Pakistan, keza Özbekistan gibi Orta Asya ülkeleri. Bütün bunların hepsini ele geçiriyor Pers İmparatorluğu'ndan. Keza karşıya Mısır'ı da alıyor. Bakın burada güzel bilgi vereceğim. Büyük İskender Pers İmparatorluğu'na ait bir yerlerden birisi nedir? Mısır. Mısır da oluyor kardeşler. Ki Mısır, onu da sorayım. Mısır hangi kıtada? Güzel. Yani zannederseniz de Mısır sanki Asya kıtasındaymış gibi. Yani sadece Filistin vesaire bunlar Asya kıtasında ama Mısır öyle değil kardeşler. Ama hepsi de Afrika'da değil. Büyük bir çoğunluğu Afrika kıtasında ama bir kısmı Asya kıtasındadır. Mısır'ın bir kısmı Asya ama genel olarak büyük çoğunluğu Afrika kıtasında. Bakın kardeşler Büyük İskender Mısır'ı ele geçirdikten sonra burada İskenderiye şehrini kuruyor. Mısır'ın çok meşhur bir şehri var. En meşhurlarının hatta ikinci sırada. Bir Kahire'dir değil mi birinci? İkincisi nedir? İskenderiye. Niye İskenderiye dönülüyor Mısır'da? Ki o ikinci büyük şehrine. Çünkü İskender kuruyor. Büyük İskender buraya alınca İskenderiye diye kendi isminde bir şehir kuruyor kardeşler. Ve bakın Büyük İskender ölünce, Büyük İskender ölünce mumyalanıyor ve İskenderiye şehrine, Mısır'ın İskenderiye şehrine getiriliyor ve oraya gömülüyor. O yüzden şurada Büyük İskender nerede diye sorarsanız Mısır'ın İskenderiye şehrinde kardeşler. Hatta bakın Mısır'ı ele geçiriyor dedik ya. Yani bu o kadar büyük bir imparator ki, yani şimdi devam edeceğiz. Büyük İskender geberdikten sonra bu Mısırlı paganlar, Mısır'da yaşayan paganlar, pagan ne demek kardeşler biliyor musunuz? Paganlar. Çok tanrıcı demek. Yani tek tanrıyı kabul etmeyen, birkaç tane tanrı kabul edenlere ne denir? Pagan denir kardeşler. O Mısır'daki paganlar bu Büyük İskender ölünce onu bir tanrı olarak kabul ediyorlar. Tanrılarından bir tanrı olarak kabul ediyorlar. Hatta bakın bu Mısır'daki paganlar onu Zeus'un oğlu. Zeus kardeşler birazdan ufaktan bahsedeceğim. Yunanların değil mi? En büyük tanrısıdır Zeus. Hatta yine görmüştüm bu İstanbul'da büyük böyle şimşekler çaktı. 7000 üzerinden şimşekler çakmıştı. Bu kafirler böyle Twitter'a baktım. İşte Zeus reisle işte bilmem ne reis herhalde kavga ediyorlar ya. Yoksa bundan başka açıklaması yok. Haşa böyle. Yani o şimşekleri falan yapanın Zeus olduğunu falan böyle yine söylüyorlar işte. Yani bu Zeus çok meşhurdur. Bu Zeus Yunan tanrısıdır. Hatta yani bu Mısır'dakiler dediğim gibi Zeus'un oğlu olarak yani tanrı oğlu olarak ilan ediyorlar. Ve Mısır'da Büyük İskender'e bu paganlar yüzyıllarca tapıyorlar kardeşler. Bak yüzyıllarca tapıyorlar. Yine bakın aynı bunun gibi İskender'e şehri gibi Büyük İskender ilerlerken Pers İmparatorluğu'na karşı Hatay'ı ele geçiriyor. Antakya Hatay'ı ele geçiriyor. Ve Hatay'ın ilçesi İskenderun. Bak İskenderiye İskenderun. İskenderun şehrini kendi ismiyle kuruyor kardeşler. Orayı Hatay'ı ele geçirince İskenderun isminde bir şehir kuruyor kardeşler. İskenderun ne demek biliyor musun? Türkçe karşılığı küçük İskenderiye'ymiş. Yani herhalde anlaşılıyor ki Allah alem yani Mısır'daki o İskenderiye bu da bu Hatay'daki İskenderun'da küçük İskenderiye. İskenderun küçük İskenderiye anlamına geliyor. Ve kardeşler böyle Pers İmparatorluğu'nun topraklarını ala ala geliyor ve son olarak İskender nereye alıyor kardeşler? Kuzey Hindistan'a alıyor. Kuzey Hindistan'a. Hindistan nerenin sınırı? Pakistan değil mi? Afganistan, Pakistan. Pakistan'ın hemen sınırı neredir? Hindistan'dır kardeşler. Bakın bu Büyük İskender bütün Pers İmparatorluğu alıyor ama adam durmak istemiyor. Diyor ki ben bütün dünyayı almak istiyorum. Daha da ilerlemek istiyorum diyor. Bakın Toa Subhanallah Makedonya'dan kalktı. Kuzey Hindistan'a kadar geldi. Acayip. Çünkü o çıkarken seferleri yani bütün dünyayı ele geçirme hayali vardı. Yani ama Büyük İskender toplam diyorlar ki o zamanki bilinen eski dünyanın yarısını ele geçirmiş kardeşler. Yarısını ele geçiriyor. Dediğim gibi daha da ilerlemek istiyor ama askerleri artık yoruluyorlar. Değil mi? O kadar yani sürekli ağla ağla. Artık yıpranıyorlar. Diyorlar ki artık biz daha fazla ileri gitmek istemiyoruz. Artık ailelerimizin yanına dönelim diye söylüyorlar. Büyük İskender de eve geri dönme kararı alıyor. Ve Makedonya'ya doğru dönerken Babil'i zaten almış Büyük İskender. Babil'de kalırken aniden hastalanıyor bu Büyük İskender. Ve 323 senesinde yani 33 yaşındayken kaç yaşında bu işgallere başlıyor? 20 yaşında başlıyor. Ve 33 yaşında bak çok erken ha. 33 yaşındayken ölüyor kardeşler. Yani 13 senede adam sürekli ad üzerinde girdiği hiçbir savaşı kaybetmemiş. Makedonya, Yunanistan'dan ta Kuzey Hindistan'a kadar böyle uzanan böyle Asya kıtasındaki pek çok bölgeyi yani aldığı yerler sadece Asya kıtasında. Pek çok da Mısır'ı tabii ayrı. Böyle büyük devasa bir imparatorluk kurarak Pers İmparatorluğu'na son veriyor. O zaman Pers İmparatorluğu'nu yıkan kimmiş? Büyük İskender kardeşler. O yüzden Büyük İskender derler ki tarihin gördüğü en büyük komutanlardan bir tanesidir. Yani Müslüman komutanların dışında hakikaten Büyük İskender tarihin gördüğü en büyük komutanlardan birisi. Keza yine onun gibi Cengiz Han değil mi? Ya bunlara mesela bakıp bilgilenirseniz güzel olur. Cengiz Han gerçekten ona da çok dehşet bir komutan. Keza Timur Lenk, Topal Timur denilen. Bunlar çok cidden büyük komutanlar yani. Bakın şimdi burada şöyle bir parantez açayım. Dedik ki şimdi Pers İmparatorluğu'nu kim yıktı? Büyük İskender. Ama biz şöyle biliyoruz, aklımız öyle var ki Resulullah Aleyhisselam zamanında Pers İmparatorluğu diye bir imparatorluk vardı, doğru mu? O ne zaman yıkıldı? Dört halife döneminde yıkıldı yani. Özellikle Ömer radıyallahu anh zamandaki savaşlarla. Ama sen dedin ki Pers İmparatorluğu'nu kim yıktı? Büyük İskender. Bakın bunu da bilelim kardeşler. Tarihte 3 Pers İmparatorluğu kurulmuş. Bak bütün tarihte 3 Pers İmparatorluğu, yani Perslerin, başka ifadeyle Farslar, Farisiler, ki bunlar kimlerdir? Günümüzdeki İranların ataları değil mi? Yani İranların, bakın İranların kurduğu 3 imparatorluk var kardeşler, tamam? İranların kurduğu 3 imparatorluk var. İlk Pers İmparatorluğu'nun ismi Hahameniş kardeşler, Hahameniş. Batı dillerinde Ahameniş deniliyor. Hahameniş diyelim, Hahameniş İmparatorluğu, Hahamenişler. Bunlar işte 550 yıllardan 330'lu yıllara kadar işte. Bakın bu imparatorluğu kim kuruyor biliyor musunuz? Bu ilk Pers İmparatorluğu'nu ilk kuran kim biliyor musunuz? Dersin başında ismini verdim. İsrailoğullarını Babil sürgününden kurtaran, yurtlarınıza geri dönebilirsiniz diye izin veren, hatta Mescid-i Aksa'yı İsrailoğullarının kendisinin yardımıyla ve desteğiyle finans etmesiyle yeniden bina ettikleri kim? Büyük Kiros. Büyük Kiros'un İsrailoğullarına çok öyle katkısı olmuş. Babil sürgünü bitiriyor, izin veriyor. Mescid-i Aksa onun yardımıyla tekrardan bina duruyor kardeşler. İşte bakın bu Hahameniş Pers İmparatorluğu'nu kuran Büyük Kiros'tur kardeşler. Ve işte şimdi anlattığımız üzere Allah bu Pers İmparatorluğu kafirlerine başka bir kafir olan Büyük İskender'i musallat ediyor ve onunla koca imparatorluk yıkılıyor kardeşler. Sonra bu imparatorluk yıkıldıktan sonra Partlar kardeşler. Part İmparatorluğu kuruluyor ikinci olarak. Part İmparatorluğu. Bu da milattan önce 247'den 330'lu yıllarda, bak birinci Pers İmparatorluğu yıkılıyor, sonra hemen kurulmuyor. Milattan önce 247'den itibaren ta milattan sonra 226'ya kadar böyle uzun bir dönem bu Part İmparatorluğu devam ediyor kardeşler. Bunlar Hahameniş'i tekrar ihya etmeye çalışıyorlar. Ve işte bakın o kafa karıştıran, bazılarının kafasını karıştıran kısım işte. Son Pers İmparatorluğu olarak da hangi imparatorluğu kuruluyor? Sasaniler. Anlaşıldı. Yani dedik ya yani Pers İmparatorluğu normalde Müslümanları yıkmadı mı? Hayır. 3 tane Pers İmparatorluğu. Hahamenişler, Part İmparatorluğu ve son Pers İmparatorluğu, İran İmparatorluğu olarak da Sasaniler kuruluyor kardeşler. Bunlar da milattan sonra 226'da Partları, yani başka Persler olan Partları mağlup ediyor. Part İmparatorluğu'nu yıkıyorlar ve yerine Sasani İmparatorluğu'nu kuruyorlar kardeşler. Şimdi Nebi Aleyhisselam zamanındaki Pers İmparatorluğu ismi o zaman neymiş? Onun zamanında kardeşler değil mi? En büyük iki süper güç vardı. En güçlü bakın. İki devlet. Kimler onlar? Birisi işte bu Sasani İmparatorluğu, ikincisi ne? Roma. Yani başka bir ifadeyle Bizans İmparatorluğu. İnşallah o Roma İmparatorluğu'ndan da öbür derste biraz bahsedeceğiz. Çünkü bu şimdi İsrailoğulları kimlerin altına girdi? Yunan Makedonların altına girdi ya. Onları kim yenecek sonra? Roma İmparatorluğu yenecek. Bu sefer İsrailoğulları kimlerin altına girecek? Roma İmparatorluğu. Onu da inşallah öbür derste ifade edeceğiz. Evet. Yani tabii yani Efendimiz Aleyhisselam zamanında bu iki imparatorluk sadece yoktu tabii ki yani. Süper iki güç var. Yoksa bu ikisinin dışında başka devletler de var. Ama bu imparatorluğun yanında küçük devletler yani. Efendimiz'in zamanında. İşte bakın bu Sasani İmparatorluğu kardeşler. İşte Ömer radıyallahu anh'ın hilafetinde Müslümanların yaptığı saldırılar nesiniz? Özellikle hangi savaş Sasanilerin belini kırıyor? Hangi savaş? Kadesiye Savaşı. Kadesiye Savaşı onların belini kıran bir savaş. Ve sonra milattan sonra 651 tarihinde, o da Osmanlı radıyallahu anh'ın hilafet dönemine denk geliyor. Sasani İmparatorluğu tamamen yıkılıyor kardeşler. Tarihteki son Pers İmparatorluğu da yıkılmış oluyor. Bakın bu Pers 3 Pers İmparatorluğu'nun en büyüğü, en genişi hangisi? Hahamenişler kardeşler. Yani İskender'in aldığı, ki zaten bak topraklarını söyledik değil mi? Sasanilerden daha büyüklerdi kardeşler. İkinci olarak Sasaniler geliyor. Üçüncü olarak da Pertler geliyor. Yani en büyük, en geniş imparatorluk olması açısından. Bakın kardeşler, şimdi söyleyeceğim yer çok önemli. Burayı dikkatli dinleyelim. Bak Büyük İskender Asya seferlerine çıkarken bakın yanında sadece askerlerini götürmüyor. Aynı zamanda o zamanın Yunanlı düşünürlerinden, Yunanlı bilim adamlarından, Yunanlı filozoflardan, felsefecilerden de kimilerini yanına alıp götürüyor kardeşler. Bakın İskender hakikaten bu filozoflara, Yunanlı bilim adamlarına çok önem veren, çok değer veren birisiymiş. Niye Asya seferlerine, savaşlara bunlardan da götürmüş biliyor musunuz? Amacı ne? Niye götürüyor yanında? Bakın şimdi buradan bir yere geleceğim. Burası önemli. Bunları alıyor ki o fethedeceği bölgelerde bulunan başka düşünürlerle, başka bilim adamlarıyla, filozoflarla bunları tanıştırmak istiyor. Görüşmelerini, işte bilgilerini karşılıklı bir şekilde paylaşmalarını, fikir alışverişlerini bulunmalarını sağlamak için Yunanlı düşünürleri, filozofların yanına götürüyor ve gittiği yerlerdeki diğer bilim adamları, filozoflarıyla oturtup konuşturuyor kardeşler. Bakın şimdi buraya bir yere geleceğim. Hani burada bakın şunu da söyleyelim. Bu da çok önemli bir bilgi. Hani niye? Bak Büyük İskender dedik ya bunlara çok önem verirdi. Bakın kardeşler İskender 13 yaşına geldiğinde o zamanın en ünlü bilgini Yunanlı filozof, felsefecisi. Kim o biliyor musunuz? Aristo. Yani felsefe denilince akla ilk gelen isimlerden, belki de akla ilk gelen isim kimdir? Aristo ya da başka bir Aristoteles. Onun tarafından yetiştiriliyor kardeşler. Yani Büyük İskender'in hocası Aristoteles'tir. Aristo kardeşler çok önemli bir şahsiyet. Mantık ilminin kurucusudur. Bugün yani medreselerde yıllardan beri mantık ilmi okutulur. Yani mantık ilminin kurucusu düşün. Aristo, Aristo'nun kurduğu mantık ilmini Müslümanlar medreselerde okutuyorlar. Çok kitaplar yazmış Aristo. Hatta bakın Abbasi döneminde hani devlet bir mutezili oluyor ya. Ahmet bin Hanbel'e çok böyle zulmediyorlar hatırlarsanız. O dönemde değil mi? Yunanlı filozofların kitapları tercüme ediliyor. İşte o tercüme edilen kitaplardan birisi de kimlerin kitapları? Aristo'nun kitapları Arapça'ya tercüme ediliyor. Bunlar maalesef kardeşler Aristo'nun kitapları sapık İslam Müslümanların içerisinde sapık görüşlerin çıkmasına, Müslümanların akidesinin bozulmasına sebep oluyor kardeşler. İşte bu Aristo bakın İskender 13 yaşına geldiğinde mantıktır, felsefe, bilim, siyaset, sanat, tarih, coğrafya alanlarında eğitiyor, dersler veriyor kardeşler. Ta bakın Asya seferlerine çıkana kadar yani 7-8 sene boyunca bu Aristo, bu meşhur olan Aristoteles Büyük İskender'e eğitim veriyor. O sebeple yani Büyük İskender'in böyle filozoflara çok değer vermesi var kardeşler. O sebeple yanında alıp nereye götürüyor? Savaşa götürüyor. Ve gerçekten bakın bil fiil hakikaten Büyük İskender ele geçirdiği o farklı yerlerdeki düşünürlerle, filozoflarla yanında bulunanların görüşmelerini sağlıyor kardeşler. Hatta bakın şu da rivayet ediliyor ki bu Asya seferleri sırasında Büyük İskender bu işte bu görüşmeler neticesindeki gözlemleri, işte gördüğü şeyler, topladığı böyle bilgileri Aristoteles'e gönderiyormuş. Yani sen de şöyle bir bak, ona göre bir netice bana yolla. Bakın şimdi bak burayı söylemek için bunları anlattım. Dikkat edin. Bu alışveriş neticesi değil mi? Bak Büyük İskender'in diyoruz ki bu Asya seferleri sonucunda Yunan medeniyeti ya da başka bir ifadeyle Batı medeniyeti, Yunan kültürü, Yunan dini düşünceleriyle hani kendi kültürüyle yani Büyük İskender'in kendi edindiği kültürle, gelenekle Asya medeniyetleri, Asya kültürleri, dini düşünceleri birbiriyle birleşiyor. Bakın dikkat edin. Anlaşıldı. Yunanistan'daki din adamlarını işte filozoflar alıyor, diğerleriyle, fethedilen yerlerle görüştürüyor. Her ikisinin kültürü, dini, düşünceleri bu şekilde birbiriyle birleşiyor, kaynaşıyor ve bu karışım sonucunda kardeşler bakın bu Yunan Batı kültürüyle, medeniyetiyle Asya kültürleri, medeniyetleri, gelenekleri, dini düşüncelerinin kaynaşması sonucunda bir kültür ortaya çıkıyor kardeşler. Bu ortaya çıkan kültüre ne deniyor biliyor musunuz? Bu felsefe akımına ya da bu düşünce akımına Helenizm deniliyor. Duydunuz mu hiç bunu? İşte bu Helenizm İsrailoğullarının başına büyük olaylar açacak, büyük olaylar açacak. Ama İsrailoğulları inşallah öbür derste anlatacağız. Yani bunun sonucunda galip çıkacaklar. İnşallah öbür derste anlatacağız ki Helenizm İsrailoğullarına diğer bölgelerde olduğu gibi dayatılacak. Bundan çok rahatsız olacaklar. Helenizm yani ki İsrailoğulları tek tanrıcılık inancına sahip olan, tamam dinleri tarif edilmiş ama yani ilah olarak tek bir ilaha inanıyorlar, doğru mu? Ama Yunan dedik de pagan, çok tanrıcı. Zeus mesela dediğimiz gibi değil mi? Yunan medeniyetinin, Yunanların en büyük tanrısı kardeştir. Onlar böyle tanrılarını insan gibi düşünürlerdi. Böyle resimlerini çizerlerdi, heykellerini yaparlardı. Böyle birkaç tane tanrıları vardı kardeşler. Çok tanrı inançlar. Yani Yahudiler bunu, İsrailoğulları bunu kaldıramazdı kardeşler. Hatta bakın yani Yunan medeniyetinde Zeus adına 4 yılda bir olimpiyatlar, müsabakalar, spor müsabakaları düzenlenilmiş. Mümkün yani şimdi hani olimpiyatlar oluyor ya. Kaç senede bir olimpiyatlar oluyor? He? 4 senede bir mi? Doğru yani kaç sene oldu? 4 sene olduğunu bilmiyordum. Tamam doğrudur. Ya çok acayip bakın. Yani bu Yunanlar Zeus adına 4 yılda bir olimpiyatlar düzenliyormuş. Spor müsabakaları düzenliyormuş bak. Ta o zaman. Yani Allah'a olan bir sahip bilmiyorum da herhalde günümüzdeki olimpiyatlar da buradan gelse gerek. Zaten böyle Allah'ın böyle figürlerinde de böyle şey böyle Yunan böyle tacı takmış böyle kişiler var değil mi? Allah'ım öyle hatırlıyorum. Allah alem herhalde buradan gelse gerek. Yani böyle bir şeyi tabii kaldıramayacakları için o yüzden inşallah öbür dersimizi anlatacağız. Ve o dersimizde inşallah neye de geleceğiz? Roma İmparatorluğu zamanında doğmuş son 3 peygamberin durumuna, onların özellikle ikisinin nasıl şehit edildiğine geleceğiz. Kim onlar? Zekeriya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam. Bunları İsrailoğulları Yahudiler şehit ettiler. Çok kötü bir şekilde şehit ettiler. Onu inşallah öbür derste anlatacağız. İsa aleyhisselamı da öldürmeye teşebbüs ettiler ama Allah azze ve celle onu biliyorsunuz katına çıkardı. İnşallah onu öbür derste anlatacağız. Velhamdülillahi rabbil alemin.